Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın rahmeti, bereketiyle selamlıyorum. Cuma gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Programımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeni bir Gazali Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta inşallah Gazali Mektebi programında geçtiğimiz haftanın devamı sadedinde bir Müslümanın Cuma gününe nasıl hazırlanması gerektiğini, Cuma gününün faziletini ve hakkıyla nasıl ihya edilebileceğine dair bir takım hususları sizlerle müzakere ediyorduk. Geçtiğimiz hafta Cuma'nın geçerlilik şartlarıyla beraber hutbenin ehemmiyetinden kısmen bahsetmiş olduk. Bu hafta inşallah yine Cuma'yı önemli kılan, Cuma gününü hakeza önemli kılan, Cuma gününde yapılacak ibadetleri değerli kılan, Cuma'nın İslam literatürü ve medeniyetimiz içerisinde, dinimiz İslam içinde ne ifade ettiğine dair değerlendirmeleri ele alacağız. Bununla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma gününde dualara da icabet edildiği, duaların makbul olduğu bir icabet saati, bir eşref saatinden bahsediyor. Bir Müslümanın bu saate tekabül etmesi durumunda Allah Teala'nın da bu kimsenin dualarına icabet edeceğini müjdeliyor. Buna dair gerek İmam Gazali rahmetullahi aleyhin gerekse diğer alimlerden, mütefekkirlerden, muhaddislerden özellikle yaklaşımların neler olduğuna kısmen değinmiş olacağız. Böylece Gazali Mektebi programında bir cuma gecesinde cuma gününe ulaşmaya çalışırken hem cumayı nasıl ihya edebiliriz, cuma gününü nasıl kıymetlendirebiliriz, cuma gününe nasıl hazırlanabilirizin inşallah Gazali rahmetullahi aleyh zaviyesinden cevabını bulmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenler, geçtiğimiz hafta İmam Gazali rahmetullahi aleyh cuma gününü ifade ederken şunları söylemişti. Allah Teala'nın tazim ettiği, Allah Teala'yı İslam'ı azametli kıldığı günlerden, önemli hususiyetlerden, İslam'ın azametiyle anıldığı ve İslam'ın azametle mevsuf olduğu hususlardan bir tanesi de cumadır. Çünkü cuma günü ve cuma mefhumu diğer ümmetlere, diğer dinlere ve diğer kavimlere, insanlara değil, sadece Müslümanlara bahşedilmiş bir ikramdır, ihsandır buyuruyordu. Ayet-i kerimede de Allah Teala'nın Cuma suresinde belirttiği gibi, Cuma günü ezan okunduğunda ve namaza çağrıldığınızda yapmakta olduğunuz iş, her neyse onu bırakınız ve Allah Teala'nın zikrine koşunuz buyuruyordu. Bu da bu ayet-i kerime de hakeza Cuma'yı önemli kılan temel hususiyetlerden birisidir diyor İmam Gazali. Niçin? Çünkü diğer namazlar farz olmakla beraber vaktinde kılındığı müddetçe ilk vaktinde kılınma gibi bir farziyet, bir mecburiyet söz konusu değil. Ancak cuma ezanı okunduğunda Müslümanların kılabileceği yegane vakit ezanın okunduğu vakittir. Sonrasında ertelemeleri nasıl olsa ikindi vaktine kadar öğlen namazı devam ediyor. Dolayısıyla ezandan bir saat sonra kendi içimizde tayin ettiğimiz imamla ve hatta müftülüğe bildirdiğimiz herhangi bir kimseyle bir de hutbe okumak suretiyle bir camide kendi başımıza, bir bölgede, bir odada, bir mekanda kendi başımıza da cemaat halinde namazımızı kılabiliriz diye kendi kendilerine bir meşruiyet ihdas etmeleri, böyle bir namaz ihdas etmeleri mümkün de değildir. Yapmış oldukları ameliye ibadet değildir ve caiz değildir. Hal böyle olunca cumayı cuma yapan, cemaat mefhumunun tahakkuk ve tecelli edeceği mana ayet-i kerimede ifade edildiği gibi ezan okunduğunda devlet başkanı veya onun görevlendirdiği yetkili kimseyle birlikte o cumanın sıhhat yani geçerlilik şartlarıyla birlikte eda edilen namazdır cuma namazı. Burada şöyle bir soru zihninize gelebilir. Nitekim bu türlü sorularla çok karşılaşıyoruz. Herhangi bir okulda, bir lisede veya bir ilkokulda veya bir üniversitede buraların mescitlerinde kılınan cuma namazları geçerli midir diye bir soru soruluyor. Buradaki sorunun cevabı esasında yine cumanın geçerlilik şartlarıyla alakalıdır. Nasıl? Mesela herhangi bir lisenin, herhangi bir okulun mescidi bütün insanların gelip rahatlıkla namazlarını eda edebileceği, rahatlıkla cuma namazlarını ve diğer vakit namazlarını kılabilecekleri surette açık, herkesin girip çıkabileceği surette serbest bir mekan, bir mescit değil. Dolayısıyla öğrencileri belirli bir vakitte toplayabilmek, öğretmenleri öğrencilerle beraber namaz kılmaya teşvik etmek, hatta öğrencilere cuma namazı nasıl kılınır diye örnekliğini göstermek için bile iyi niyetlerle, güzel niyetlerle dahi olsa namazın kılınacağı herhangi bir okulun mescidi herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği bir namazgah değilse, bir mescit değilse, buraya müftülüğün atadığı bir imam değil de herhangi bir öğretmen imamlık yapacaksa, burada kılınan cuma namazından müftülüklerin yani devletin haberi yoksa burada kılınan namaz açık ve net söylüyorum ki geçerli değildir. Bu cuma namazı cuma namazı olmaktan çıkacaktır. Bundan dolayı herhangi bir memur, herhangi bir öğretmen, herhangi bir öğrenci şayet izin almakta veya yapmakta olduğu işten ayrılmakta problem yaşıyorsa, cuma namazına gitmesinde imkan ve ihtimal yoksa, zaten bu kişinin hani cuma namazı kılamadığı vakit kılabileceği bir öğlen namazı var. Ancak izin alma veya inisiyatif kullanma veya idarecisine bildirmek suretiyle namaza gitme gibi bir durumu olan öğrencilerin, öğretmenlerin, hocaların, memurların doğrudan doğruya namazlarını cemaatle beraber cumada kılmaları gerekir. Herhangi bir kişinin de açık belirtmek gerekirse nasıl olsa cuma namazını kılmadığımda onun yerine geçebilecek öğlen namazı var. Cuma namazı yerine öğlen namazını kılsam bu da benim için yeterlidir ve geçerlidir diye kendi kendine müftülük yapamaz, kendi kendine fetva veremez, kendi kendine bir cevaz çıkaramaz. Bu sebeple üzerine cuma namazı farz olan herhangi bir kimsenin cuma günü öğle ezanı okunduğunda kılabileceği yegane farz namaz cuma namazıdır. Şayet cuma namazını kılmaya dini veya dünyevi zaruretler kapsamında bir takım engeller varsa bu kişi mazeretlidir, mazurdur yani muaftır. Ruhsatla beraber hareket eder. Dolayısıyla öğlen namazını kıldığında bu kişi cuma namazından muaf olur. Öğlen namazını kılarak 5 vakit namazından öğlen namazını eda etmiş değerlendirilir. Diğer bir soru şunu ifade edelim. Bir kimse cuma namazını kıldığında ilaveten öğlen namazı kılacak mıdır? Hayır, kılmayacaktır. Çünkü cuma namazı demek o günün öğlen namazı demektir. Yani cuma gününün öğlen namazı kılınan cuma namazı demektir. Kimler için böyledir? Cuma namazı üzerine farz olan erkekler için böyledir. Kadınlar için ise biraz sonra cuma namazının üzerine farz olduğu kimselerden konuşurken bahsedeceğiz. Kadınlar şayet cuma namazı kıldıysa ilaveten bir de öğle namazı kılmalarına gerek yoktur. Mezhebin kabul edilen görüşü budur. Fakat cuma namazını kılmadığı için bir kadın günahkar olur. Allah Teala'nın emrini işitmesine rağmen cuma namazını ihmal edip terk etmiş kabul edilir mi? Hayır, edilmez. Çünkü cuma namazının vücubiyet şartları, yani kimlere cuma namazı farzdır diye sorulduğunda şunlar hakeza zikredilir. Erkek olması gerekir, akil ve bali olması gerekir, hür ve Müslüman olması gerekir, bir yerleşim yerinde mukim olması gerekir ki bu kimselere ancak cuma namazı farzdır. Yolcu olan kimseye cuma namazı farz değildir. Mukim olmayan yani misafir olan kimseye cuma namazı farz değildir. Hür olmayan kimseye, hapishanedeki herhangi bir kimseye cuma namazı farz değildir. Gayrimüslime zaten değil cuma namazı, hiçbir ibadet farz değil. Bu kişi ibadetleri yerine getirmediği için değil, İslam'a girip Müslüman olmadığı için zaten Allah Teala'dan azap ve ceza, yani cehennemde bunun azabını ve cezasını görecektir. Bu kimse dolayısıyla iman etmedikten sonra sabahtan akşama kadar oruç tutsa, akşamdan sabaha kadar ayakları şişip toprağa çamur haline getirecek surette gözlerinden yaşlar boşaltsa bile bu kimsenin yapmış olduğu herhangi bir ibadet nev'inden bir tasarruf, bir ameliye makbul değildir. Yani gayrimüslim olan herhangi bir kimse Müslüman olmadığı müddetçe akimus salate, atuz zekate, kutubu aleykumus siyamu, elhaccu eşhurun malumat gibi ayet-i kerimelerin muhatabı değildir. Yani Allah Teala'nın ibadet ediniz mefhumunun ve emrinin gayrimüslim olan herhangi bir kimse muhatabı değildir. Ne zaman muhatabı olacaktır? Veya bu kimse neyden muhataptır? Allah Teala'ya iman edin emrinden dolayı muhataptır. Sadece Allah Teala'ya iman ediniz emrinin muhatabıdır. Onun haricindeki diğer ibadetlerden mesul değildir. Niçin mesul değildir? Yani yapmadığı ibadetler yanına kar mı kalacak? Tabii ki yanına kar kalmayacak. Bu kişi ibadetleri yapmadığı için günaha girmiş olmuyor. İman etmediği için zaten büyük bir günah işlemiş olduğundan dolayı ibadet etmemesinin günahı iman etmemesinin günahı kadar zaten büyük olmadığından dolayı bu kişi gayrimüslim olmanın önce hesabını verecek. Sonrasında ibadetlerin hesabını verebilirse verecektir. Diğer bir husus, cuma namazının kendilerine farz olduğu durumla alakalı akil ve bali olması gerekir. Yani 25 yaşına gelen herhangi bir kimse baliğdır, buluğa ermiştir. Ancak akli dengesi yerinde değilse bu kimse baliğ olmakla beraber, yani buluğa ermiş olmakla beraber akil olmadığı için cuma namazlarından mesul değildir. Yani bizim etrafımızda gördüğümüz akli dengesi yerinde olmayan, zihinsel bir takım engelleri, problemleri olan veya meczup dediğimiz kimseler akil kapsamında değerlendirilmediğinden dolayı bu kimse ve şuurunu kaybetmiş herhangi bir kimse, bilinci yerinde olmayan herhangi bir kişi cuma namazından hakeza mesul değildir. Cuma namazının mesuliyeti kapsamına girebilmek için aklının yerinde olması, ki akıl bir kimsenin Müslüman olduktan sonra Allah Teala'nın muhatap olabilmesi ve ibadetlerden mesul olabilmesi için ikinci temel şarttır. Akil olmayan herhangi bir kimse 25 değil 125 yaşında bile olsa Allah Teala'nın mesul tuttuğu farzlardan, vaciplerden veya haramlardan, mekruhlardan muhatap ve mesul değildir. Bu kişi neyden mesuldür? İnsanların malına ve canına zarar vermesi durumunda cezai müeyyidelerden, mali yükümlülüklerden ve tazminatlardan, velisinin veya vasisinin yapacağı harcamalar dolayısıyla ancak o zaman mesul olacaktır. Onun haricinde ibadetler nev'inden herhangi bir durumdan mesul olmayacaktır. Yani kısaca belirtmek gerekirse aziz dinleyicilerimiz, akli dengesi yerinde olmayan herhangi bir kimse ibadet etmediğinde, namaz kılmadığında bu kimsenin işlemiş olduğu bir günahtan bahsedilemez. Günahkar olmuyor. İbadet ederse ne olacak peki? Sevap alıyor mu? İbadet ederse ahlakını güzelleştirir. Allah Teala'nın ikramı ve ihsanı, lütfu ve keremi boldur. Belki bu kimseye farklı kapılar açacak, farklı ikramlarda ve ihsanlarda bulunacak. Belki kendine mahsus hallerinden dolayı ahirette, cennette hiç kimsenin erişemeyeceği yerler bahşedecektir. Bu Allah Teala'nın mahfi tuttuğu, insanlara ayan izhar etmediği, kendisine mahsus ikram edeceği bir ihsandır. Bunu ancak Allah bilir. Fukaha ve özellikle kelamcılar bu kimselerle alakalı çok kelam söz etmişlerdir. İşte bali olmadan küçük yaştayken 3 yaşında 5 yaşında ölen bir çocuk cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Ya da akli dengesi yerinde olmayan zihinsel engelli dediğimiz kimseler cennete mi gidecek, cehennemde mi gidecek? Bu kimseler el menzile beynel menzileteyl veya araf dediğimiz ne cennette ne de cehennemde, kendilerine mahsus araf denilen yerde mi olacaklar gibi bir takım kelami ve itikadi tartışmalar konuşmuşlar, yaşamışlar, ortaya dökmüşler. Ancak konumuz, yani programımız bu türlü konuşmaları ve bu türlü tartışmaları içine alamayacağından ve konumuzu çok aşıp başka mecralara götüreceğinden dolayı bunları ilgili kimselerin yazmış olduğu eserlerden veya yapmış olduğu konuşmalarından veya vermiş olduğu beyanatlardan dinlemek daha sağlıklı, daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple 25 yaşına gelmiş olmasına rağmen akli dengesi yerinde olmayan herhangi bir kimse cuma namazından ve diğer ibadetlerden hakeza mesul değildir. Ya da çocuk 9 yaşında henüz bali olmamış, buna biz sabi mümeyyiz diyoruz fıkıh usulü açısından, ehliyet açısından. Çocuk 9 yaşında ancak öyle bir konuşuyor, alışverişleri öyle bir yapıyor veya işlemleri, muameleleri, insani ilişkileri veya kendisine verilen iş takibini öyle bir yapıyor ki sanki bu çocuk 9 yaşında değil, böyle 39 yaşında gibi bir ergin, olgun, aklı başında, isabetli konuşan, isabetli görüş beyan eden, böyle bizim eskilerin tabiriyle, büyüklerden duyduğumuz kadarıyla sanki dünyaya yeniden gelip gitmiş gibi, iki defa bu hayatı yaşıyormuş gibi her şeyi yerli yerince anlatıp konuşup, konuştuğu zaman da insanları dinletebilecek, ikna edebilecek düzeyde akli melekesi yerinde olan becerikli, mahir bir çocuk olduğunu düşünelim. Bu çocuk üst düzey akla böyle yetişkin, reşit bir kimse gibi muhakeme yeteneğine sahip olabilir. Ancak bu çocuk henüz bali olmadığı için yine diğer ibadetlerden ve özelde cuma namazından mesul değildir. Neden değildir? Çünkü cuma namazının farziyeti akil olmakla beraber bali olan kimseler üzerine vaciptir. Mesuliyet ancak bu şekilde ortaya çıkar. Peki hem akil hem de bali olan kimseye ne deniyor? Mümeyyiz ismi veriliyor. Yani temyiz melekesine sahip olan, akil ve bali olan anlamındaki mümeyyiz, yani temyiz gücüne haiz kişiye diyoruz. Buluğa ermek veya akil bali olmak ifadesini biz Türkçe'de oldukça kullanıyoruz normal yaşantımızda, hayatımızda. Bu sebeple akil ve bali olmayan kimselere de cuma namazı farz değildir. Bu çocuklar namaza alışsın, cuma nedir görsün, insanların bir araya gelip Allah Teala'ya nasıl ibadet ettiğini farkına varsın, bir Müslüman şuuru oluşsun diye camiye götürülebilir. Cemaatle beraber namaz kılması teşvik edilebilir. Hutbe dinlemesinin önü açılabilir. Ancak sanki asli olarak bu çocuklar sorumlularmış, namaz kılmadıklarında cehennemin en alt katında ateşle cezalandırılacaklarmış gibi mecbur tutulmaları ve ilaveten namazdan ve camiden soğutulmaları, Allah korusun, mümkün değildir. Doğru ve ahlaki de değildir, dini de değildir. Çocukları teşvik etmek ancak onları sevdirmekle olur. Burada bir parantez açarak şunu nakledebilirim sizlere. Şam alimlerinden Ali Tantavi isminde önemli bir mütefekkir, bir edebiyatçı, bir fakih, bir alim kimse var. 90 yaşında vefat ediyor. 1909 ile 1999 yılları arasında yaşıyor. Şam'da ömrünü geçiriyor. Ali Tantavi denmesinin sebebi de dedeleri geçmişte, çok önceki dedeleri, 2-3 kuşak öncesinden dedeleri Mısır'ın Tanta kentinden Şam vilayetine, Şam kentine göç ediyorlar. Sonra Ali Tantavi orada büyüyor. Cidde'de, sonra Hicaz'da, Mekke'de bulunuyor. Mısır'da, Şam'da öğretmenlikler yapıyor. Ve ahir ömrünü hakeza Mekke-i Mükerreme'de geçirerek orada vefat ediyor. Biz Ali Tantavi rahmetullahi aleyhin kardeşi Muhammed Said Tantavi ile tanışmıştık. Büyük bir alim, büyük bir zat. Hatta geçtiğimiz haftaki derslerde onun bir nasihatini, bir tavsiyesini sizlere arz etmiştim, nakletmiştim. Ali Tantavi de hakeza mütefekkir olan kimselerden birisi. Çocuk terbiyesine ve insan yetiştirilmesine azami ölçüde önem ve ehemmiyet veren bir kimseydi. Allah Teala yetiştirmiş olduğu talebeleri, yetiştirmiş olduğu çocuklarını ve torunlarını kendine sadakayı cariye eylesin. Ali Tantavi'nin erkek çocuğu yok. Kız çocukları var ve kız çocuklarının çocukları var, yani torunları var. Onun Abide el-Müeyyed el-Azam isminde torunu bir kitap yazıyor. Dedemiz bizi böyle terbiye etti diye. Orada diyor ki, dedem birçok noktaya önem vermekle beraber Allah korkusuna ve her hal ve her durumda Allah Teala'nın bizi gördüğü murakabe duygusuna çok önem verirdi. Bizleri bu hassasiyetle yetiştirdi. Yani bizden birisi, torunlarından veya çocuklarından veya talebelerinden herhangi birisinin sahip olmasını istediği en önemli hususiyet, dağ başında kendi başınıza bile kalsanız orada sizi Allah Teala görüyor. Bu sebeple Allah Teala'nın yapın dediklerini ihmal etmeyin. Yapmayın dediği haramları da velev ki kendi başınıza bile olsanız, kimsenin sizi görmediğini bile düşünseniz ve bunun farkında olsanız bile sizi Allah görüyor. Murakabe altında olduğunuzun farkına varın. Bu sebeple günaha girmeyin diye bu duyguyu bize zerk eder, bize aşılardı diyor. Diyor ki çocuk eğitimiyle alakalı 3 temel aşama vardır. Bunlardan bir tanesi temel vecibeler, sorumluluklar. Nasıl ki bir bina yaparken önce temeli atılır, sonra üzerine 1, 2, 3, 5, 10, 20 kat çıkılır. Ancak temeli sağlam değilse değil 5 kat çıkmak, 1 kat bile çıkacak olsanız bu bina daha bitirilmeden önce yıkılır diyor. O yüzden bir çocuğa öncelikli olarak verilmesi gereken temel eğitim, temel yükümlülük, murakabe duygusu, yani Allah Teala'nın onu her an ve her yerde gördüğü ve yasakladığı şeylerden kendi başına bile kalmış olsa sakınması gerektiği hassasiyeti, Allah korkusu ve Allah Teala'nın sürekli onu gördüğü duygusu. Bu binayı yaparken temel gibidir. Çocuk eğitiminde vazgeçilemez unsuru ifade eder. İkinci aşama ise diyor, binanın temeli gibi olmamakla beraber onu tamamlayıcı unsurlar. Bir bina yaparken temeli atıldıktan sonra bunun duvarları, bunun balkonları, bunun cumbaları yapılır. Bunlar tamamlayıcı unsurlardır. Ancak bina kadar esas konumu teşkil etmez. Yani bir binanın temeli olmadan duvarların bir anlamı yoktur. Ancak temeli atılan bir binanın duvarlar yapılmazsa oraya biz kamil manada bir ev anlamı yükleyemeyiz. Bu sebeple birinci aşamayla, birinci merhaleyle ikinci merhale birbirini tamamlayan unsurlardır. Çocuk eğitimine mukayese edecek olursak, çocuk eğitiminin de müekket sünnetleri vardır. Yani bir kimse bir çocuğa müekket sünnetleri, öğlen namazının sünnetini, akşam namazının sünnetini, nafile ibadetleri, nafile oruçları, nafile sadakaları sevdirmeliyiz. Bunlar nafile ibadetlerdir. İşte çocuk eğitiminin de nafile müekket sünnetleri vardır. Bunlar çocukta olursa güzel olur. Ahlaklı bir çocuk olarak, ahlaklı bir birey olarak, bir fert ve hakiki Müslüman olarak yetişmesinin önü açılmış olur. Ancak biz nafileleri çocuklara sevdirirken sanki farzı sevdiriyor gibi nafile yapmaya, müekked sünnetleri yapmaya mecbur edemeyiz. Çocukları teşvik ederiz. Çocukların önünü açarız. Çocukları yapmaya dair bunları cesaretlendiririz. Ancak sen bu hareketleri yapmazsan cehenneme gidersin. Sen farz muhal şu şekilde davranmazsan Allah seni çarpar haşa veya cezalandırır gibi nafileleri farz konumuna yükseltmek suretiyle çocukları farz ibadetlerden ve Allah Teala'dan da soğutmamalıyız diyor. Bunu niçin söylüyorum? Şimdi nafile olan ibadetler veya nafile hükmünde olan bir takım davranışları mecbur gibi çocuklardan istemek, çocukları bunlardan mesul tutmak, çocukları büyük ve umumi manada ibadetin kendisinden, Allah Teala sevgisinden ve İslam'ın yekunundan soğutuyor, uzaklaştırıyor. Çok duyuyoruz maalesef. Kur'an kursunda gördüğü bir takım hareketlerden ve bir takım muamelelerden dolayı çocuk artık Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an kursuna yaklaşmıyor, Allah korusun. Ve camide kendisinde küçüklüğünde görmüş olduğu bir takım muameleden dolayı bir daha caminin yolunu tutmamış. Senelerce, sittiğin sene caminin kapısını bile açmamış. Allah Teala muhafaza buyursun. Bu bir mazeret değil. Bunu ifade etmek gerekiyor. Ancak çocuk nasıl ki ben şöyle bir muamele gördüm, bir daha camiden içeriye ayağımı bile atmadım diyerek Allah Teala'nın cezasından veya mesuliyetten kurtulamayacaksa, bu kimsenin, bu çocuğun camiden soğumasında o çocuğu camiden veya Kur'an kursundan veya Kur'an-ı Kerim okumaktan mesul olan, Kur'an-ı Kerim okumaktan uzaklaştıran ve soğutan kimse de mesul olacaktır. O da günahkardır. O da onun günahına bir anlamda ortak oluyor demektir. O yüzden bunlar İki kılıç arasında, iki ateş arasında hassas noktalardır. Çocuklara nafileleri veya faziletleri veya ahlaki bir takım şeyler sevdirirken teşvik edilmeli ama mecbur edilmemeli diyor Ali Tantavi. Üçüncüsü ise artık her insanın kendi zevkine, kendi arzusuna ve iştiyakına göre, nasıl ki evi boyarken mermer mi döşeyeyim yoksa alçı mı yapayım, boyasını, rengini ne renk seçeyim, belki de duvar kağıdı koyayım diye binada hani olmasa da olur diyebileceğimiz, ancak yapıldığında daha güzel olan durumlar vardır bir evin içerisinde. Hakeza çocuk yetiştirirken de öyle. Çocuklara artık temel eğitimi, yani esas binanın esası gibi, binanın temeli gibi Allah korkusu ve mürakabe verildiyse, nafileler ve faziletler, ahlaklı davranışlar çocuklara kazandırıldıysa, diğer hususlarda artık çocuklar sadece serbest bırakılmalı, teşvik edilmeli, kendi örnekliğimizden hareketle bunlara örneklik, emsal teşkil edilmeli ki çocuklar artık istediğini alabilsin, istediği kadarını yapabilsin diyor Ali Tantavi. Bundan dolayı nereden geldik buraya? Cuma namazı akil ve bali olmayan çocuğa farz değildir. Cuma'ya gitmediği için 9 yaşında, 10 yaşında bir çocuk, henüz bali olmadığı için cuma namazı farz olmayan bir çocuk cezalandırılırsa veya anne ve babası tarafından veya dedesi nenesi tarafından, akrabalar tarafından, konu komşusu hısım akrabası tarafından kem göz ve kem sözle tariz edilirse, sıkıştırılırsa veya bu çocuk kınanırsa, artık bu çocuğun bir kere teşvik edilmeye çalışılan namazdan ve ibadetten soğuması kuvvetle muhtemeldir, Allah korusun. Bu sebeple çocuklara nafileler sevdirilmeli ancak mecbur edilmemeli. İbn-i Mesud rahmetullahi aleyh söylüyordu yanılmıyorsam, nafileleri farz ibadetler konumuna yükseltmeyin. Nafilelere önem verin. Ancak nafileleri farz gibi değerlendirecek olursanız farz ibadetlerin kıymetini daha keza azaltmış olursunuz. Mealinde bir telkini, bir tavsiyesi var. Son olarak cuma namazının kendisine farz olduğu kimseler erkeklerdir. Cuma namazı sadece erkeklere farzdır. Bugün birçok yerde, birçok mecrada özellikle cinsiyet merkezli meselelere yaklaşıp kadın üstünlüğü, erkek üstünlüğü gibi bir takım cinsiyetleri diğerine üstün kılmaya çalışan ve özellikle pozitif ayrımcılık adı altında işte kadınlar her yerde olsun, kadınlar şuralarda bulunsun, kadınlar buralarda bulunsun, onların da artık iş gücüne dahili ve müdahalesi olsun, onların da söz hakkı olsun gibi, yani herhangi bir ortada fol ve yumurta yokken illaki birini diğerine üstün görme, erkeğe kadına üstün görme, kadını erkeğe üstün görme gibi bir takım dışlayıcı, tahrik edici yaklaşımlar görüyoruz. Bunlardan maalesef cuma namazı da hakeza nasibini alıyor. Şöyle deniliyor, cuma namazında erkekler gidiyor da kadınların başı kel mi? Çok affedersiniz. Böyle bir yaklaşım var. Allah Teala açıkça belirtmek gerekir ki cuma namazını kadınlara farz kılmamıştır. Cuma namazı kadınlar cuma namazından mesul değildir, muaftırlar. Bu bir mahrumiyet değildir. Kadınlara cuma namazının farz olmaması bir ayrımcılık, erkek ayrımcılığı değildir. Cuma namazının kadınlara farz olmaması, yani kadınların cuma namazından mesul olmamaları, kadınların ikinci sınıf insan görülmesinden değildir. Allah Teala'nın kadınları insan yerine koymamasından haşa değildir. Onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapması hiç değildir. Bu sebeple İslam bazı cinsiyetlere bazı sorumluluklar yüklemiştir ve ikisi bir araya geldiği zaman ancak kamil manada bir muruet ortaya çıkar. Mürüvvet dediğimiz olgunluk ve kemal ortaya çıkar. Kadının yapabileceği bir takım hususları, kadına mahsus bir takım unsurları erkeklerin yapması ve erkeklere mahsus bir takım durumların ve erkeklerin yapabileceği, erkeklerin mesul olduğu bir şeylerin, bazı şeylerin kadınlardan da beklenmesi her iki cinse ve cinsiyete de zulümdür. Bu sebeple her cins kendi mesul olduğundan hareketle mesuliyetlerini yerine getirmeli. Ancak Allah Teala'nın bu şekilde kendilerinden razı olacağını bilmeleri gerekmektedir. Yani şöyle düşünelim, erkeklik veya kadınlık erkek ve kadın olan kimseye verilmiş bir nimettir. Erkeklik erkeğe verilen, kadınlık kadına verilen bir nimettir. Ve her bir nimetin mesuliyeti olduğu gibi hakları, ikram ve ihsanı da vardır. İnsanlar verilen bir rızkın, verilen bir nimetin şükrünü ancak bu ikram, bu ihsan, yani bu nimetin verilme sebebine uygun hareket ettiklerinde ancak şükürlerini yerine getirmiş olabilirler. Daha açık belirtmek gerekirse bir kadın kendi cinsiyetinin gerektirdiği şekilde değil de erkek gibi davranıyorsa kadınlık nimetine ve kadın olma duygusuna hassasiyet göstermiyor demektir. Bir erkek erkek gibi verilen bu nimet gibi, bu nimetin gerektirdiği şekilde hareket etmiyor. Kadınlaşmaya ve kadınlara mahsus bir takım hususlar, tavırlar sergilemeye başlıyorsa, bu adam, bu insan, bu erkek, erkeklik nimetini değerlendirmiyor ve şükrünü yerine getirmiyor demektir. Burada kısaca şuna da değinelim. Bir erkeğin eşine yardım etmesi ve eşiyle istişare etmesi, erkek olmasına halel getirecek bir davranış değildir. Veya bir kadının eşinin yaptığı gibi bir yük taşıması veya ona bir bazı noktalarda eşine, yani erkeğe mahsus noktalarda eşinin izniyle ve bilgisiyle ona yardım etmesi kadınlığına ihanet etmiş olması anlamına yine gelmemektedir. Bizim toplumumuzda ve özellikle medyada erkekleri ve kadınları dışlayacak surette ortaya konan bir takım yaklaşımlar erkeklerin ve kadınların rollerini tahkir etmek üzerine bina ediliyor maalesef. Kadının anneliği küçümseniyor. Erkeğin eşiyle, yani karısıyla istişare etmesi küçümseniyor. Erkeğe diyor ki sen nasıl olur da eşinle istişare edersin? Sen işte böyle taş fırın erkeği değil misin gibi ifadeler kullanılıyor. Oysa eşiyle istişare etmek erkekliğin ötesinde insani ve İslami bir davranıştır. Kadın hakeza eşine itaat ettiğinde, eşinin istediğini yerine getirdiğinde, eşinin taleplerine kulak verdiğinde ve ona bazı noktalarda yardım ettiğinde kadına, ya sen kadın değil misin? Erkeklere niye bu şekilde eşine davranıyorsun veya niye onun taleplerini yerine getiriyorsun? Sen de bireysin, o da birey. Herkes kendi bireylerinden ve kendi taleplerinden mesuldür. Herkes kendi işini kendi görsün diye kadının eşine yardımcı olması veya eşine sadakat göstermesi ve annelik yapması hakeza küçümseniyor. Bizdeki temel problem bu. Hülasa Allah Teala'nın erkeklere bu ibadeti farz kılmış olması kadınların ikinci planda olmasından kaynaklanmıyor. Peki son olarak şunu söyleyerek programımızı hitam erdirelim. Vaktimizi de çok fazla aşmayalım. Sizleri de çok fazla yormayalım. Kadın cuma namazı kılmaktan muaftır. Kadınlara cuma namazı farz değildir. Peki bir kadın cuma namazı kılarsa öğlen namazı kılmasına gerek var mıdır? Yoktur. Çünkü kılmış olduğu farz olan cuma namazı kılınmakla birlikte öğlen namazı kılınmış demektir. İlaveten bir de öğlen namazını kılmasına gerek yoktur. Peki cuma namazı kılmayıp evinde öğlen namazını kılsa bir kadın cuma namazı farziyetini ihlal etmiş olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü kadın cuma namazını kılmakla mesul değildir. Tıpkı misafir yani yolcu olan bir kimsenin yolculuğu esnasında cuma namazını değil de ilerleyen vakitlerde öğlen namazı çıkmadan öğlen namazını kılması nasıl ki kendisinin ihtiyarına bağlı bir ruhsatsa kadının hakeza cuma namazı kılmak için camiye gitme bir zorunluluğu yoktur. Kılmış olduğu öğlen namazı yeterlidir. İlla ki cuma namazına gidip cuma namazı kılacağım diyorsa kendine yani kadınlara mahsus bir mahfilde, mahremiyete riayet edilen bir ortamda, kadınların tek başına namaz kılabilecekleri kadınlara mahsus bir bölmede cuma namazı kılabiliyorsa kılar. Bu namazı kıldıktan sonra ilaveten bir de öğlen namazı kılmasına hacet ve ihtiyaç yoktur diyor fakihler ve Allah Teala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de hakeza bu durumu sahabe-i kiram efendilerimizin içtihatlarında ve ifadelerinde bu hususu görüyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu hafta cuma namazının farziyetiyle alakalı hususlara değinmiş olduk. İkram icabet saatiyle alakalı hususlara vaktimiz kalmadı. İnşallah bir sonraki hafta Allah Teala'nın cuma günü ve cuma namazına mahsus vermiş olduğu ikramlara dair bazı noktalara değinip inşallah cuma bahsiyle alakalı mevzularda böylece bitirmiş olacağız. Her birinizi Allah Teala'ya emanet ediyorum. Cumanızı tebrik ediyorum. Şunu arz etmeden bitirmeyi cumayı ihmal etmek gibi gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden şunu sizlere nakletmek istiyorum. Cuma gününün fazileti perşembe günü güneş batmakla birlikte cuma günü akşam namazına kadar devam eder. Bu sebeple fakihler, ulema, arifler perşembe günü akşamından cuma günü akşamına kadar ibadetle en azından Allah Teala'nın razı olacağı işlerle meşgul olmayı icabet saatine denk gelinebileceğinden dolayı önemli görüyorlar. Bundan dolayı cuma gününü değerlendirmek sadece cuma namazını kılmaktan ibaret değildir. Perşembe günü akşam namazıyla başlar, cuma günü akşam namazına kadar devam eder. Bu vakti, bu dönemi ve bu süreci layıkıyla değerlendirmek Allah Teala'nın dualara icabet ettiği saate tekabül edebilecek bir imkanı bizlere sağlayacaktır inşallah. Allah Teala cümlemizi duaları makbul ve müstecab olan kullarından eylesin. Sevdiklerine sevdirsin. Sevdiklerini de bizlere sevdirsin. Her birinizden Allah razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.